Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri ve Erkam TV'nin güzide izleyicileri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz haftadan kalan bebek mamalarıyla ilgili bir bölüm kalmıştı ki daha yarısı rahat duruyordu. Şimdi bebek mamalarına devam edeceğiz, bebek mamalarını incelemeye. Yine GİMDES Genel Sekreteri Gıda Mühendisi Hayrettin İşbir hocamız stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, hayırlı yayınlar olsun.
Bugün stüdyomuzda aslında bir de misafirlerimiz de var. Benim kızlarım var, 8 yaşında Mihrimah, 11 yaşında Erva. Onlar da beni bugün stüdyodan izlemek istediler. Onları da konuk aldık. Evet, bebek mamaları.
Bu kızların tabii bebek mamalarını da dinlemesi bence çok değerli.
Evet.
Büyüdüklerinde, anne olduklarında inşallah daha farklı bakış açısına da sahip olacaklar diyelim.
Çevirlikte
yetişiyorlar.
Evet. Şimdi bebek mamalarını bitiremedik hocam. Onları devam edelim istiyorum ki bayağı bir yoğun bir şey var bebek mamalarında.
İçerik var değil mi?
İçerik var.
Nerede kalmıştık?
Lecithin hidroklorürü anlattık. Ona dair aklınızda başka bir şey var mı yok mu bilmiyorum.
Yok, kaynak insansal olabilir ama Alman firması olduğu için bu belki kendilerinin ürettiği işte Hindistan'daki fabrikasındaki şeyi de kullanmış olabilirler. Bir şey diyemiyorum. Orada da belirtmemiş gerçi.
Belirtmemiş, evet.
Mikrobiyal aslında diye belirtmemişse şimdi benim aklıma kötü şeyler geliyor. Her şeyi belirtiyorlar. Organik, morganik bilmem neyi. Burada belki böyle olsaydı belirtirlerdi. Mikrobiyal
olabilir
diye belirtirlerdi belki de.
Olabilir.
Belki de bu belirtmenin olmaması bunun belki de hani hayvansal ve insansal olmasını da bir şüphelendiriyor yani kafamızda.
Evet, yani bu noktayı en azından insanların gözüne sokmak isterlerdi değil mi? Yani
evet,
biz
tabii.
Mikrobiyal yaptık bakın.
Evet.
Gibi. Kalsiyum hidroksit ne için kullanılır bunun içerisinde hocam?
Kalsiyum kaynağı. Kalsiyum kaynağıdır.
Helallik, tayyiplik konusu.
Yok yani bildiğimiz kadarıyla kalsiyum hidroksitte ciddi bir sıkıntı yok diye biliyoruz.
Potasyum sitrat geçmiş.
O da yine sitrik asidin potasyum tuzu. Daha önce sodyum tuzu vardı. Sodyum sitrat vardı. O da yine yani hani muhtemelen belli bir miktar sitrik asit kullanmak istiyorlar anladığım kadarıyla. Sitrat kaynağı olarak. Ama bunu hepsini sodyumdan kullanmayalım da biraz potasyumdan da kullanalım diye.
Mineral zenginlik olur.
Mineral zenginlik de olur. Hem sodyum, şimdi bazı mineraller çok alınırsa böbreklere zarar da verir. Yani şimdi eksikliğini tamamlamaya çalışıyorlar ama fazlası da zarardır hocam. O yüzden sen şimdi bir şey koyarken içerisine ya onu koy, bunu koy, şunu koy ama totalde eğer benim böbreklerime, karaciğerime zarar verecek seviyede bir miktarda çıktıysa bu mineral, vitamin neyse, vitaminlerde çok hesaplamalar daha kolay ama mineraller daha zordur. Çünkü mineraller safsızlık olarak da bulunur yani şeylerde. Bir takım maddelerin içerisinde. O yüzden mineral hesaplamasını daha titiz yapmak için bunu tercih etmişlerdir.
Kalsiyum fosfat.
O da fosfat kaynağı, fosfor kaynağı yine. Yani yine cevherlerden çıkan, doğal madenlerden çıkan ham maddeler. Bir ciddi bir sıkıntı görmedik şimdiye kadar.
Demir sülfat nedir hocam ya?
Demir kaynağı. Yani vücudumuza biliyorsunuz şey de lazım. Ağır metal de lazım. Metal de lazım yani. Demir lazım, bakır lazım, çinko lazım.
Ama bunların da oranları çok mühim değil mi ya?
Kesinlikle.
Mesela demiri biraz fazla koyduğunda
evet,
çok ciddi bir sıkıntı.
Ağır metal zehirlenmesinden zarar görürsün yani.
Ve bu bebek.
Evet.
Yani absorbe etme ihtimali de çok az.
Tabii. Onu hesaplıyorlar. Hatta bunu demirden çok sıkıntı yaşayan bazı ülkeler ülke politikası haline getirmişler. Yani bugün Afrika ülkeleri işte demirden sıkıntı yaşıyor, vitaminden sıkıntı yaşıyor, et yemiyorlar işte sıkıntıya. O yüzden devlet diyor ki bana sattığın unlara demir koy, vitamin koy, öyle sat diyor. Ülkeye aldığı unlara katıyor ki ekmek yaparken, işte bir şey yaparken bunları milletim yesin kafasıyla işte bunları ülke politikası olarak da izliyorlar. Ya mesela biz demiri her yerden alabiliyoruz. Etten alıyorsun, elmaya, elmada ferritin var, demir var yani. Demiri tam da vücudun kullanacağı formatta. Bazı işte bitkilerden, bazı tohumlardan, üzüm çekirdeği gibi.
Burada dışarıdan çocuk alamadığı için bebek
herhangi bir
olduğunca
sorun yok. Demir mineraldir, herhangi bir sorun yok.
L-askorbil palmitat.
Yine askorbik asidin palmitik asitle evlenmesinden kaynaklı bir ham madde. Tamam mı?
L-askorbil palmitat.
Yani askorbik asit kaynağıdır aslında bu da yine. Asit kaynağı. Yani vitamin kaynağı. C vitamindir.
C vitamini.
C vitamininin farklı bir formatı diyelim biz buna. Biraz da palmitik asit var içerisinde. O da yine bir asit.
E vitamini demiş. Geçtiğimiz programda sodyum selenitle E vitamini. Yani
evet.
Selenyumla E vitamini konusu.
Zaten E vitaminini tek başına kullanmanın bir manası yok. Selenyum olacak. Selenyumu tek başına kullanmanın manası yok. E vitamini olacak. Bunlar sinerjist çalışan maddeler.
Çinko sülfat.
E vitamini kaynağı da genelde bitkilerden olur. Ama hayvansal da olabilir mi? Olabilir. Mümkündür yani. Mikrobiyal de olabilir.
Mikrobiyal de olabilir. Yani
Evet.
mikrobiyal olur, hayvansır olur, bitkisel olur.
Hepsi olur hocam.
Üçünden de şey
Olur, evet.
yapılabilir.
Ama çoğunluk bizim gördüğümüz bitkisel yani. Ya bugün zeytinyağında
Ekstrakte
mesela,
etme daha kolay, değil
evet,
mi?
biberiye yağında, zeytinyağında bir sürü E vitamini var. Ama işte ne oluyor? E vitamini zeytinyağında var ya, inanılmaz fayda, çok fazla var. Isıtınca gidiyor hocam. O yüzden diyoruz ya, ısıtmayın diyoruz. Bize sallıyorlar
Zeytinyağını
biraz da sağdan
tencereye.
soldan. Ya ısıtmayın kardeşim. Şu zeytinyağının içinde bir sürü madde var. Hem zararlı hale geliyor, hem içindeki faydalı bileşenleri öldürüyorsun yani.
Zeytinyağı zararlı hale geliyorsa,
Gelir.
hocam o zaman ayçiçek yağı daha çok zararlı hale gelir.
Yok, öyle düşünme. Bunların analizleri var. Yani oksidatif stabilite ve dumanlanma noktası diye bir iki tane madde şey var, mesele var yağda. Yani oksijenden zarar görme potansiyeli, oksijene dayanıklılık potansiyeli diyelim. Çünkü oksijen yağı bozar, zarar verir. Bir de yüksek sıcaklıkta dayanıklılık prosesi. Bunu analiz yaptığında zeytinyağı diğer sıvı yağlara nispetle daha dayanıklı. Ama mesele şu, diğer sıvı yağlar zaten dayanıksız.
Evet.
Yani sen dayanıksız bir malzemeyle bunu kıyaslıyorsun. Hata burada. Piyasadaki hata burada. Diyorlar ki zeytinyağı en dayanıklı yağ. Doğru.
O zaman şu çıkar sizin dediğinizden, yani zeytinyağı ne, yani 100 derecesinde ısıttık zeytinyağını. Zeytinyağındaki faydalı bileşenler öldü. Zararlı bileşen bir oranında çıktı ama ayçiçek yağını 100 derecede ısıttık. Zararlı bileşen 10 derecesinde oldu. Yine
Evet.
zeytinyağı ayçiçek yağına göre daha faydalı halde görünebilir.
Faydalı demeyelim, daha az zararlı diyelim.
Yani daha az zararlı diyelim.
Ama
Doğru.
kıyasımız yanlış. Yani şeye benziyor bu iş. Yani ya hocam işte ben tamam namaz kılmıyorum ama o da içki içiyor. Tamam da oğlum, referans o mu yani? Kusura bakma, referansımız bu mu bizim yani? Olması gereken bir referans var.
Tereyağı ya da şey
Evet
diyorsun, değil
yani
mi?
şimdi
Kuyruk
ben
gibi.
zeytinyağını, zaten hata burada hocam. Ayçiçek yağı ve mısır yağıyla kıyaslayarak hata yapıyoruz. Şimdi bana sallayanlar kıyas-ı fasit yapıyorlar aslında. Hatta doktor bile çıktı. Muhtemelen bizim videolarımız çok paylaşılıyor işte sağda solda, orada burada. Bir sürü sporcusundan işte diyetisyenine, gıda mühendisinden doktoruna kadar bir sürü konu bunu gündeme aldı ve şeyde konuşuyor.
Ben aslında
Aleyhimizde konuşuyor.
bir yorumu şu an dillendiriyorum. Ya bu anlamda bir değil birçok yorumu dillendiriyorum. Yani zeytinyağı ısıya daha dayanıklıyken hocanın söylediği aslında tamamen devre dışı kalmıyor mu şeklinde çok yorumlar vardı
Evet
buna
evet onu diyorum
dair.
işte. Yani bu, ama bu yorumlar değil hocam. Bak doktor diyorum bunu söylüyor. Meşhur bir doktor bunu söylüyor. Yani diyor ki hiç bakmayın siz o yorumlara diyor. Zeytinyağı gayet diyor dayanıklıdır. Kardeşim bak yanlış yanlış yapıyorsun. Bugün analizlerde gözüküyor ki yüksek ısılarda polar maddeler meydana geliyor. Polar madde zehir demek abi. Tamam, vücudun çöp malzemeleri demek. Ya var, analizler var ya. 100 derecedeki polarite, polar madde oluşan miktar, 150 derecede ne kadar var, 200 derecede ne kadar var ve baktığın zaman ısıl işlem başladığında polar maddeler oluşmaya başlıyor. Kaçınılmaz. Sadece polar madde oluşmuyor. Bir de içindeki faydalı bileşenler, vitaminler var, işte fenolik bileşikler var. Bunlar zarar görüyor. Dolayısıyla biz niye zeytinyağıyla bir ısıl işlem yapalım ki? Çok değerli bir ürün var elimde ama ne deniyor? Diğer sıvı yağlara göre daha dayanıklı. Onlar zaten dayanıksız. Sen dayanıksız bir malzemeyle bunu kıyaslıyorsun. Neyle yapalım biz bu kıyası? Kendisiyle yapalım. Bu zarar görüyor mu? Görüyor. Zararlı maddeler de oluşuyor mu? Oluşuyor. Ben bunu zarar görmemek için ısıl işlem görmeden tüketebiliyor mu? Tüketebiliyorum. Alternatif ne? Kuyruk yağ, sade yağ, tereyağı. Bunları da kullanabiliyorum. E tamam, daha ne hocam? Daha ne istiyorsun yani? Dolayısıyla ben sana çok güzel bir çözüm. Ben demiyorum ki ayçiçek yağı kullan. Şey zannediyorlar. Zamanında zeytinyağını çok salladılar. Bu hoca da şimdi zeytinyağını sallıyor. Herhalde ayçiçek yağı kullan demek istiyor. Ya ne alakası var? Ayçiçek yağı zaten kullanma diyorum ben sana.
Evet, zamanında zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman diye
Biz onlarla
türküler yapıp,
karıştırmasınlar hocam ya.
evet,
Biz zaten ben kendi
onu
evime
yapmaya
bile,
çalışmıyoruz.
bak ben kendi evime bile yani Guinness belgeli olduğu halde rafine yağ almıyorum zaten. Almıyorum. Sokmuyorum. Zeytinyağı, tereyağı, kuyruk yağı giriyor benim evime. Bu kadar.
Çinko
Çinko kaynağı. Vücuda lazım olan bir mineraldir.
bununla neyden elde ederler? Hayvansal, bitkisel falan.
Mineraller hocam doğal.
Doğal.
Cevherler tabii.
Tamam, doğal olarak çok da
Hatta
sıkıntılı bir
çinko
durum
sülfat,
görünmüyor.
bak çinko sülfatı sana nasıl elde ettik söyleyeyim mi? Alıyorlar sanayi atıklarını, baca gazlarını, cürufları, is olmuş o bacanın içindeki is maddelerini, atık ne varsa alıyorlar. Topluyorlar piyasadan çöpleri. 1000 derecelik cehennemlik dedikleri bir yerde yakıyorlar abi. Yakıyorlar. Cehenneme atıyorlar bunu. Tamam mı? Sonra bu uçuyor bazı maddeler yanarken. Kimisi şurada düşüyor, kimisi burada düşüyor, kimisi şurada düşüyor. Düştükleri yerden ağırlığına göre de Buradan çinkoyu alıyorlar. Buradan demiri alıyorlar. Buradan bilmem neyi alıyorlar. Sonra biraz tabii demirin içine çinko karışıyor. Çinkoya demir karışıyor. Bunu da ayırmaları lazım.
Hı.
Özel solüsyonlarda çözüyor, ayırıyorlar, elde ediyorlar. Yani mineral yani atıklardan, doğadan elde ettikleri şeyler.
Yani sorunsuz dediğimiz bu muydu?
Sorunsuz. Sorunsuz. Çünkü çinko yani hani her yerden elde edilebilir. Sanayi atıklarından. Önemli olan şey şu, burada önemli olan şey şu. Çinkonun yanındaki safsızlıklar. Ben çinkoyu yerken yanında civa yemeyeyim abi.
Hmm.
Tamam, mesele bu yani. Böyle bir zarar vermesin bana. O saflaştırma işleri çok önemli.
Nikotinamit demiş hocam. Nikotinamit.
Niasinamit diye de geçer. Şimdi buradaki maddelerin bir kısmının adı değişiktir ama aslında B kompleks vitaminleri bunlar. Bu niasinamit, şimdi hatırlamıyorum ismini de. B3 müydü? B5 miydi? B3 diye hatırımda kalmış. Hı hı. B1'den B12'ye kadar işte B1, B2, B3, B4, B5 vitaminler var. Onların isimleri. Genelde mikrobiyal üretiliyor. Sentetik olanları da var. Sentetik reaktörlerle üretilenleri de var. Sentetikse dediğim gibi safsızlık maddeler önemli. Yanında başka bir şey var mı zarar verici?
Hı hı.
Bunlar önemli. Mikrobiyalse de bunun besin kaynağı önemli.
Kalsiyum D pantotenat.
Bu da yine bir B kompleks vitamininin adı.
Ama D demiş hocam.
Şey, özür dilerim.
D vitamini.
D vitamini değil mi? Özür dilerim. D vitamini.
Kalsiyum, evet. D pantotenat.
Evet, D vitamini.
Hı hı. Pantotenat nedir? Mesela bu neyden üretiliyor, kalsiyum D pantotenat?
Bu da aynı şekilde.
Helallik ve tayyiplik konusu.
Bu da aynı şekilde. Yani? Mikrobiyal de olur, sentetik de olur.
Hı.
Doğal kaynaklardan üretilme işi artık biraz eskide kaldı gibi geliyor bana. Yani doğal kaynaklar var, hala yok değil, var. Hı hı. Yani bugün D vitamininin kaynağı neredeyse sen bundan saflaştırırsın bunu. Tamam mı? Yani işte atıyorum insülinler de var. Hayvanın pankreasında alırsın, pankreası saflaştırırsın, oradan elde edersin. Ama bunu artık hani hayvandan, bitkiden, doğal kaynaktan elde etmek, saflaştırmak biraz daha zahmetli oluyor.
Hmm.
O yüzden zaten mikrobiyal ya da sentetik üretimlere dönmeye başladı sektör. Teknoloji geliştikçe.
Hayvansal da olabilirdi ama büyük ihtimalle hayvansal artık olmuyor diyorsun, zorlaştığı
yani
için.
Yani var, yok değil, var. Yani insülin bugün hala, hayvansal insülin var mı? Var.
Var ya.
Hayvansal lipaz var mı? Var.
Bakır sülfat diyor hocam. Çinko, bakır, demir hepsini koymuşlar.
Bunlar şey, dediğim gibi vücuda gerekli olan mineraller. Çinko, bakır, demir bunlar
hocam,
lazım.
Bunların hepsini eğer sanayiden alıyorlarsa.
Emin ol, bunların tamamına yakını hep şeydir. Atıkların yakılmasıyla, 1000 derecede yakılmasıyla. Niye yakılıyor? Çünkü ya düşünsene, sen bir tane karışık bir şey almışsın. Bazıları yansın, gitsin, uçsun, şey kalsın.
Özü kalsın.
Özü kalsın gibi düşün yani, evet. Mineraller yanmaz hocam.
Mineraller yanmaz.
Mineraller yanmaz.
Yani uçar onu, ve ağırlıklarına göre bir yere düşer.
Aynen öyle.
Hı-hı.
Bunu en fazla uçurursun biraz böyle hani, hı-hı, havadan şöyle bir hava sirkülasyonuyla. Ona da işte Ar-Ge. Abi uçuruyoruz işte, bakır daha ağır, bir metre sonra o düşüyor. Demir acık daha hafif, 1,5'ta düşüyor. Ona göre yerler yapıyorsun abi, ayırıyorsun paravan. Hı-hı. O oraya düşüyor, o oraya düşüyor. İşte ayırıyorsun, alıyorsun, saflaştırıyorsun. Ya birçok yöntem var yani bu işin.
B1 vitamini olarak tiamin hidroklorür diyor.
Tamam, o da B1 vitaminidir.
Hı hı.
B kompleksinin çeşitleri çoktur orada. Yine mikrobiyal, sentetik mümkündür.
Retinil asetat.
O da yine B vitamini, B komplekslerden diye hatırlıyorum ya.
Tabii tabii, B6 vitamini.
Yazmış
olarak
mı?
Tamam.
Ha, tamam.
Sonradan yazmış.
Evet evet, yani B6'dır.
Hı hı.
Şimdi isimlerini çok hatırlayamayabilirim yani. Hani biyotin vardır mesela, gelecektir muhtemelen. Debiyotin. O da yine B kompleks. Folik asit vardır. O da yine B kompleks.
B6'da piridoksin hidroklorür de var.
B6
vitamini. Piridoksin,
evet,
hidroklorür. B2 vitamininde riboflavin var.
Mesela işte B2 vitamini, bak, riboflavin. Bu da yine sentetik olur, mikrobiyal olur. Bahsettiğimiz riskleri taşır.
Sonra folik asit, filokinon. Bunlarda bir problem var mı hocam?
Filokinon daha farklıdır. Filokinon şey, K vitamini. K
öyle
vitamini,
mi?
Evet.
Filokinon.
Onun melakinonu da vardır orada muhtemelen. K1 de koymuşlardır. Belki.
Evet var. Melakinon.
O K, o da K1 işte. K1, K2, K3 de var. Şimdi ne diyorduk önce? Folik asit mesela. O da B9 mesela. B9.
Evet.
Nerede var hocam? Zeytinyağında var mesela. Ne yaptın? Isın işlemle. Anasını ağlattın gibi.
Hmm.
Yani hep oraya vuruyorum.
Az önceki bağlantıyı kurdum.
Folik asit başka yerde de var. Ciğerde de var. Sen bugün dalak yersen, ciğer yersen folik asit arttırırsın. Ette de var.
Hmm.
Daha çok sakatatta daha fazla. Bitkisel de var. Ötekinler K vitamini. K vitamini dediğim gibi vücutta K vitamini alıyorsun. Vücut bunu K2'ye dönüştürüyor. Bunun için de bağırsak florası lazım. Bağırsağa iyi flora ekmen lazım. iyi flora oluşmasını sağlaman lazım.
K1, K2'ler buna mı yarıyor?
Tabii yani K'yı yiyecek bağırsak florası bunu K1'e dönüştürecek. Ne lazım? K vitamini yiyen bakteri lazım. Bakteri lazım ama bakteriye de K vitamini lazım. Yani bu aslında şey yani hocam. Birbiri için gerekli yani.
Evet.
Yani aslında K vitaminini dönüştüren bakteri için aslında prebiyotiktir aslında aynı zamanda. Onun gıdasıdır yani.
Şöyle, Mihrimah şimdi bizi izliyor burada stüdyoda.
Hatta doğarken hemen K vitamini verirler.
Mihrimah
Evet.
doğduğunda evde doğduğu için doktor geldiğinde bizim eve doktor dedi ki çocuklar K vitamini eksik doğarlar. Bu soru
Doğru.
bana bu cümle bana çok böyle irite edici gelmişti.
Yani eksik dememek lazım.
Sonrasında Peygamber Efendimizin
Dişi de eksik
hurmayla
yani. Dişi eksik mi şimdi ya? Çocukta
evet.
diş yok şimdi. Çocuk eksik yaratılmış mı diyeceğiz yani? Ne diyeceğiz?
Hurmada K vitamini olduğu söylenir ve
Olabilir.
Peygamberimizin hurmayı ezerek vermesi
Allahu alem bak.
meselesi var.
Yani evet.
Şimdi ben bununla bunu bağdaştırdığımda dedim ki tamam yani bu mantık geldi bana oturdu
Evet.
kafamda daha
Evet.
ve bunu yapmıştım ben Mihrimah'a hurma ezerek ağzımda verdim.
Sünnettir
Daha
tabi aynı
bebekken
zamanda.
evet, sünnet olduğu için de aynı zamanda. Ve bu bana hep o şeyi getirmişti. Yani K vitamini eksik doğar konusu bende bir irite edici bir hadise olmuştu.
Ya doktorlar tabii şimdi eksik yani o şeye bakmıyorlar. Hani kader cihetine İslami tarafları düşünmeden konuşuyorlar da. Öyle dememek lazım. Ama işte bak hakikaten hadisteki usul ne kadar güzel değil mi? Ben şimdi hatırlamıyorum. Bu kurmada K vitamini var mı diye çok hatırımda yok ama Allahu alem araştırsak
Var.
o Hazreti
Evet.
Peygamber'in o hurmayı ağzında ezip yumuşatıp çocuğa vermesinde var ya bir tane değil hocam. Onlarca belki de yüzlerce aynı o buzağının ağız sütünü emmesi gibi çok yani hayatidir o ağız sütünü bağışıklık için. Yeni doğan bir yavrunun anasının ilk emdiği süt ağız sütü diye geçer. İşte buzağlarda, koyunlarda. Ve bağışıklık için inanılmaz yani. İnanılmaz bir şeydir o yani. O yüzden evet Hazreti Peygamber'in uygulamasında muhtemelen çok hikmetler var. Ama bu bana şey olsun, hatırıma getirsin. Ben bir K vitaminine bakmış olayım inşallah.
Tamam inşallah hocam. Devam ediyorum. Filokinonla menakinonu geçtik. Potasyum iyodür.
İyot kaynağı. İşte bizim tiroidlerde şey yapılıyor. Bizim topraklarımız iyottan biraz zayıf. Yani toprak kaynaklıdır. Yani bu topraktan aldığımız bu da bir mineral. İyot da bir mineral. Balık da az yiyoruz. Balık şey de kültürü de bizde az. Yani genel itibariyle baktım mıydı? Bir Japonya gibi değiliz mesela yani. Bir Uzak Doğu gibi değiliz yani. Balık ve deniz mamullerinden iyotu alabiliriz aslında. İyot kaynakları var aslında. Bunu da biz şey yapıyoruz. Mesela karpuz çekirdeğini kaç kişi yiyor diye sorsam.
Ben yiyemiyorum.
Yani çoğunlukla çıkartıp atıyoruz. Halbuki karpuz çekirdeğinin içerisinde iyot var mesela. Onu kırsan yani 5-10 tane bile yesen kırarak ama. Çünkü direkt yuttuğun zaman o direkt çıkar abi senden. Sindirilmez.
Kırarak yapmak ya.
Kıracaksın tabii. Bazı çekirdekleri Cenab-ı Hak
Geçen
güzel
gün
yaratmış.
Mardin'den arkadaşlar geldiler. Bana karpuz çekirdeği getirdiler. Ben
Evet.
çekirdek gibi çitledim.
Evet.
Karpuz çekirdeğini
Evet.
yedim.
Ama kavrulmuştur o. Kavrulunca işte o iyot uçar.
Kavrulmuştu.
O yüzden çiğ yemen lazım onu.
Evet.
Hocam çiğ yiyeceksin. İyot zaten uçucu bir şey. İyot uçar ki sen iyot Lügol solüsyonunu al. Bırak uçar zaten gider yok olur.
Evet.
Misvak kaç kişi kullanıyor? Misvakta iyot vardır. Zaten misvak kabına bakın sararır. İyot sarı renk verir. Biz şimdi misvak kullanmayı bıraktık. Karpuz çekirdeğini de yemiyoruz. Gibi yani örnek olsun diye söylüyorum. Balık kültürümüz de zayıf.
Evet.
Balığı da alıyoruz bu sefer ne yapıyoruz? Gidiyoruz kızartıyoruz, fritöze basıyoruz. Ya kardeşim zaten yani alacağın 3-5 tane bir şey var onun içerisinden. Onu da fritöze basıyorsun, kızartıyorsun. O da zaten mahvoluyor. Dolayısıyla ne yaptı işte bu yüzden devlet? Dedi ki iyotu ben milletime verdirmem lazım. Aynı Gana gibi düşün, Afrika ülkesi gibi. Tuzlara iyot koyacaksın dedi.
Bu devlet politikası.
Devlet politikası. Ya şeydir, zorunludur.
Evet.
Ama problem şurada. Tuz dediğin şey sodyum klorür. İyot da uçucu. Tuzun içindeki iyot zaten uçuyor çoğunlukla. Kapalı kapta.
Hatta içerisinde barınabilmesi bile zor bir şey değil mi iyotun?
İçerinde barınabilir. Klor da ona zarar veriyor.
Ha, onu demeye
Klor
getiriyordum
da buna zarar
aslında.
veriyor. Klor zarar verir hocam.
Evet.
Klor şeydir. Yani düşün mesela havuzlara falan niye klor koyarlar? Mikropları öldürür klor. Elektrik alışverişiyle çarpar yani tabiri caizse.
Peki iyotu tuzda değil de başka bir şeyle versinler o
İşte
zaman?
iyi, tamam da neyi verecek? Yani hakikaten ben şimdi devlet konusunda da hani düşünüyorum çaresiz ya ne yapsın yani
Baraja
hani
sulara iyot
devlet
koysam ne
babamız
olur?
suda olmaz ki hocam yani suyun
Olmaz
rengini
mı?
de bozar. Yani suda da uçucu. Su
Suda
daha
da
çok uçucu
uçucu.
yani. Yani Katı bir şey yine en azından yine mantıksız değil, mantıklı da. Ama demem o ki bak bu
Ekmeğin içine
kadar
koymak istiyorum o zaman.
ekmekte
Unun
pişiyor
içerisine.
uçuyor hocam. Pişmeyecek.
Ha, hiç pişmemesi gerekiyor.
Evet.
Doğru.
İyot uçucudur. İyot durduğu halde uçar. Isır işlem zaten götürür. Demem o ki çok düşünme yani. Hani düşünecek bir durum yok. Hani devlet zaten düşünmüş. Şunu demek istiyorum. Burada en mantıklısını yapmış ama en mantıklısı bile bizim işimize gelmiyor hocam. İhtiyacımızı karşılamıyor. Ne yapacaksın? Sen kan değerlerine bakacaksın. O yüzden iyot kullanın, Lügol kullanın diye çok meşhur oldu. Evet, doğru söylüyorlar. Ama tehlike şu. Eğer senin vücudunda iyot yeterli miktarda varsa ve sen fazla iyot alırsan
Ha.
bu sefer tiroidi patlatırsın işte. Bu sefer
Ha.
tiroidi hadi bakalım ortalık karışır yani.
O da sıkıntı.
Tabii. O yüzden kan değerlerine bakılmadan hani biz buradan şeye geçtik ama hani iyottan konuşuyoruz.
Evet.
Kan değerlerine bakılmadan iyot alınması doğru bir şey değil. Önce git kan değerlerine bak. İyot zayıf mı? %80-90 zayıf çıkacak. O zaman bir miktar iyot ve Lügol solüsyonu alınabilir.
Debiyotin.
O da yine B kompleks vitamindir. B7 miydi? B5 miydi? Hatırlamıyorum.
Ama D biyotin demiş hocam.
Çok önemli değil o. Biyotindir işte o. O D, L onlar çok önemli değil ya. Onlara takılmayın. Kimyasal onların bir manası var ama ben çok hakim değilim o işlere. Ama o da biyotin de yine B komplekslerden bir tanesidir.
Kolekalsiferol. Kolekalsiferol parantezinde D vitamini yazmış.
D vitamini mi? Tamam, o da yine D vitamininin bir yapısıdır, halidir. Çocuğa işte vitamin kaynaklarını vermeye çalışılıyor.
Bir de siyanokobalamin. B12
B12.
vitamini.
B12'dir evet. O da şimdi çocuk
Siyano deyince siyanür
yapısında siyanokobal evet siyanür var ama bağlı bir halde var. Bunun açığa çıkmasıyla ilgili bir şey yok. Biz de baktık ona. B12'nin iki tane formu var. Bir siyanokobalamin var. Bir de bir şey daha vardı. Değişik ismi. Bu genelde mikrobiyal oluyor. Sentetik oluyor ya da bazen. Ama o siyanürün açığa çıkıp da vücuda zarar verdiğine dair bir çalışma görmedik. Biz de müsaade ediyoruz. Normalde ne olacak işte? Anne et yiyecek. Ciğer yiyecek. Sütten bunu çocuğa verecek B12'yi. Şimdi nasıl verecek? İşte çocuk süt içemiyor ya da anne süt üretemiyor. Mecbur bu B12'yi alması lazım.
Evet, buraya kadar da hocam. Peki anne sütü konusunda anne sütleri yeterli olmadığında mamaya geçiliyor. Biz ne yapmamız
Bak
lazım
o
bütün bunları
işte
almamamız için?
sıkıntı. Ben şimdi o konuda bir şeyler söyleyeyim. Birkaç kelam edeyim. Şimdi bebeği düşünsene yeni doğmuş. Bir tatlı kaşığı mı diyeyim? Çay kaşığı mı diyeyim? Tatlı kaşığı diyeyim. Midenin hacmi bu kadar. Şimdi hayal et bak bir kafada canlansın.
Evet.
Bunu var ya anneler lütfen dinlesin ya. Yani anneler kesinlikle kendisi, anası, babası çok değil de kaynanası, görümcesi, eltisi.
Özellikle evet.
Aa çocuğa süt yetmiyor mu? Aa sütün yetersiz mi? Ya anne zaten loğusa. Zaten yani loğusa deliliği var üzerinde. Tabiri caizse.
Havadan nem
Zaten
kapıyor.
havadan nem kapıyor. Niye gelip dürtüyorsun? Şeytan mısın tahrik ediyorsun kadını ya? Niye dürtüyorsun
Evet.
ya? Kendini yetersiz hissedecek. Kendini sıkıntıya sokacak. Psikolojik bunalıma, buhrana girecek. Niye bir hale sokuyorsun kadını yani? Yazık günah hakikaten. Yani bir defa çok net söylüyorum. Anneler kimseyi dinlemesin. Süt yetmiyormuş falan. Eğer sütün üretilmemesi konusunda bir tane hastalık var. Süt kanallarının tıkalı olması. Bu da hocam binde bir görülen bir hastalık. O yüzden sütün yetmemesi diye bir şey olamaz. Bunu kafadan silin bir defa. Ha süt kanalları tıkalıdır. Binde bir olarak bir hastalık vardır. Gerçekten süt üretmiyordur abi vücut. Bu ayrı bir hastalık. Buraya girmiyorum. Eğer böyle bir durum varsa zaten mecbursun.
Evet.
Ama böyle bir durum yoksa, süt az da olsa bir şekilde geliyorsa. Düşün. Zaten çok gelmemeli zaten. Çok gelirse anneye eziyettir. Çocuk içemeyecek zaten onu.
Evet.
Çocuk içemeyecek sana süt geliyor.
Evet.
Bu sefer ne yapacaksın? İşte sağacaksın, bir şey yapacaksın, bir sürü iş. Lütfen hayal etsinler anneler. Bir tatlı kaşığı kadar çocuğun midesi var. Bu çok çabuk dolar, çok çabuk boşalır. Hemen dolar, hemen boşalır. Hemen dolar, hemen boşalır. O yüzden çocuk hemen acıkır, hemen ağlar. Ama hemen doyar. Zannedilir ki çocuk çok hızlı dolup boşaldığı için bu mide hacmi süt ya bir şey değil ki yani süt sıvıyla hemen çak diye dolu verir. Ama hemen de boşaldığı için habire ağlar. Bunun
Evet.
habire ağlaması sütün yetmediğini zannedilir. Halbuki süt yetmiyor değil, süt yetiyor. Sadece kap çok küçük. Çok hızlı doluyor, çok hızlı boşalıyor. Çok hızlı doluyor, çok hızlı boşalıyor. Bu devir daim çok fazla yapılmak zorunda kalınıyor. O yüzden ilk başlarda çocuk ve anne yapışık gezecekler. Yapacak bir şey yok, başka çaresi yok bu işin. Yapışık gezecekler. Tabiri caiz.
Evet.
Ama çocuk büyüdükçe mide genişlemeye başlayacak. Mide genişlemeye başladıkça dolması daha uzun sürecek. Daha uzun süre emecek. Daha uzun sürede de boşalacak.
Evet.
Bu sefer ağlama periyotları azalacak. İlk başta 15 dakikada bir ağlayan çocuk, 20 dakikada bir ağlayan çocuk yarım saate, bir saate, 1,5 saate doğru yavaş yavaş gidecek. O yüzden anneler sabırla, çünkü süt üreten organlarımızın yapısı vakumladıkça üretme potansiyeline sahiptir.
Evet.
Dolayısıyla çocuk vakumla emdikçe süt üretilir. Emmeyi bırakırsan kurur gider. Süt üretmez. O
Evet.
yüzden süt yetmemesi diye bir şey olamaz. Eğer kanallar tıkalı değilse süt mutlaka üretiliyordur. Burada sabırla anne psikolojisini bozmadan, başkalarının laflarına aldanmadan, cahilce çünkü laflar bunlar, bilinmiyor. Fizyoloji bilinmiyor hocam.
Şöyle bir şey. Bebekken bir tatlı kaşığı ise bebekken ilk dozlar 30 ml'lik dozlar oluyor galiba şeyde mamalarda.
Tamam, düşün işte 30 hemen ne
Bu
kadar?
30 ml aslında 3-4 tatlı kaşığı yapar
O
gibime
kadardır
geliyor
işte
yani.
ya.
Evet.
Bir tatlı kaşığına kastım o. Çok az yani. Yani mide bir de esnek hocam. Mideyi şey
Evet.
düşünme. Aç kaldığımı küçülüyor. Mesela benim midem bu kadar değil mi? Bir gün aç kal bakalım. Şu kadarcık olur.
Tabii.
Dolayısıyla bu kadarla doyan mide bu kadarla doymaya başlar.
Şimdi onu diyecektim. Yani
Esnek yapılır.
bebekken hemen mideyi büyütme evresine geçmez mi bu
Geçer.
mesele? Oo. Bunun da sıkıntıları olur büyük ihtimalle.
Yani şöyle çocuk ağlaması kesilince bırakır zaten. Memeyi bırakır. Doyana kadar da içer. Ama demem o ki ya birkaç tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı, iki tatlı kaşığı düşün yani iki kişiye
Evet.
göre değişir. Çok küçük bir hacme abi dolması hemen hızlıca dolar ya. Damla damla sen oraya düşünsene şu kadarcık bir 30 ml'lik bir şişe al. Damlanın altına koy. Hızlı dolar.
Dolar. Evet.
Sonra bunun bağırsağa doğru kaçtığını düşün. Katı bir şey değil çocuk. Aa süt yetmiyor. Ya ne alakası var? Süt yetiyor. Çok hızlı dolup çok hızlı boşalıyor
10
sadece.
dakikada bir
Evet.
emzireceksin yani.
E
5
şimdi
dakikada
anne
bir
bununla
emzireceksin. 10
uğraşmak
dakikada.
istemiyorsa kusura bakma olmaz işte bu yani. Sen anneysen uğraşacaksın da bununla. Ha ne oluyor? Anneler uğraşmak istemiyor. Anatomik yapı bozulmasın isteniyor. Tamam mı işte emdikçe işte şöyle böyle. Uğraşmak istemiyorlar yani açıkçası.
Evet.
Bir de sağdan soldan şeyler gelince kolayına kaçıyor mamayla beslemek işte. O yüzden anneler sabırla şifadır. Anneye de şifadır. Çocuğa da şifadır. Sabırla emzirmeliler. Süt kanalları tıkalı değilse bu hastalık yoksa mutlaka süt yavaş yavaş artacaktır. Çocuk da yavaş yavaş midesi büyüdükçe daha geç ağlayacak, daha geç acıkacaktır ve iş sürece girecektir. Ama çocuk daha çok küçük. Bağırsak florası gelişmemiş. Sadece çocuk acıktığı için ağlamıyor ki. Gaz yapıyor, ağlıyor, altı kirleniyor, ağlıyor. Bağırsak florası. Bir de anne kendine bakacak. Emziren anneler biraz diyetine dikkat edecek hocam. Yani artık her cips yiyeyim, kola yiyeyim artık bırakacaklar onları yani hamilelik sürecinde. Çünkü bunlar çocuğa bu zarar verecek bu sefer.
Peki mamayı bırakmak istemeyen anneler için ne yapılabilir? Bize önceden nişasta mı yediriyorlardı çocukken? Çok
Evet.
eskiden 40
Evet,
sene,
evet.
50 sene önceki çocuklar bebeklere nişasta mı yediriliyordu? Öyle bir şey yapılıyordu.
Hocam bugün sen şu şeyleri taklit ederek tabiri caizse işte nişasta, pirinç unu gibi
Ha, pirinç unu.
pirinç unu.
Evet.
Evet pirinç unu, nişasta, buğday nişastası daha böyle doğal malzemelerle bal olmaz. Balı vücut çünkü çocuk 1 yaşına kadar bal tüketmek yasaktır. Hani cahilce de bir şey yapılmaması lazım. İnternette bununla ilgili çok terkibat var. Yani gerçekten şey varsa bir hastalık vardır. Ya olabilir annede fizyolojik sorunlar vardır hocam.
Evet.
Yoktur yani süt var ama emecek aparat yok. Anlatabildim mi? Yani bazen anatomik yapıdan kaynaklı bir sürü yaralar oluyor, bir şeyler oluyor.
Psikolojiler devreye giriyor,
Psikolojiler
farklı
devreye
farklı
giriyor. Evet, bir
şeyler.
şey demiyorum. Böyle durumlarda sabır etmeli anne ama olmadı. Mama lazım. Onlarca, yüzlerce terkibat var. İnternetten de bakabilirler. Pirinç unu, nişasta, biraz pekmez işte gibi malzemelerle çocuğa zarar vermeyecek. Çocuğa doğal yöntemlerle takviye edilecek yöntemler de çok fazla var. 6 aydan sonrası için zaten çok fazla var. Bunun kitabı bile var. Kitaplar var. Ama 6 ay öncesi için yine terkipler çokça mevcut. Doğal yöntemlerle çözüm bulmaya gayret göstermeliler. Bu kadar saydığımız içerikleri hayvansal, insansal, ne olduğu belli olmayan bir sürü içerikler okuduk. Bir de Alman zihniyetli bir üretim.
Evet.
Yani şey bile değil.
Hayvansalsa ki
Evet.
şey olma ihtimali,
E
haram
hocam
olma
yerli
ihtimali
olsa ne
çok
olur?
yüksek.
Tam yerli olsa ne değişecek? Bu katkılar Türkiye'de üretilmiyor ki.
Aynen öyle.
Yine Johnny'den, Hans'tan aldığımız katkılar bizim bunlar. O yüzden biz şimdiye kadar çok teşvik ettik. 0-6 arası için bir mama üretilsin diye helal sertifikalı. Maalesef teşviklerimiz çok şey yapmadı. Yani
O zaman programı bitirirken, kapatırken bu konuda hakikaten de maddi imkanı olan ticaret erbabı, ticaret ehli abilerimiz varsa Ya mama üretimine 0-6 yaş için çok böyle dikkatli bir mama üretimi konusuna
Keşke.
bir girebilseler
Keşke.
çok tatlı olur. Evet, biraz zor bir ürün. Hakikaten çok zor bir ürün. Ama
Doğru.
işte belki zor bir ürünü yapmak da ve bu anlamda bir alternatif oluşturmak da çok güzel bir şey olabilir. İmkanlar tabii böyle niş ürünlere, böyle özel ürünlere de çok büyük sermayeler gerekiyor.
Tabii
Ufak tefek
tabii. Ya
sermayelerle
ben küçük
yapılacak işler değil
sermayeyle bu
yani.
işe gireceğim hocam falan diyerek
Kimse
olmaz.
girmesin. O anlamda kimse
Büyük
girmesin.
yatırımcılar ve güçlü yatırımcılar olacak. Çünkü rakipleri
Evet.
çok büyük ya.
Rakipler çok büyük. O yüzden büyük yatırımcılar açısından böyle bir şey dikkate celbedebilirsek eğer çok güzel olur. Küçük
İnşallah.
yatırımcılarsa böyle bir şey düşünmeseler daha iyi olur.
Evet, ama bu süt meselesini anneler lütfen dikkate alsınlar.
Eyvallah hocam.
Biz birçok anneye bu bilgileri verdiğimizde gerçekten sabırla işe yaradığını ve bize dua ettiklerini biliyoruz yani. Hocam iyi ki müdahale ettiniz. Yoksa biz mamaya başlayacaktık. Biz bu hani bu meseleyi bilmiyorduk. Çabuk boşalıp çabuk dolduğunu, çocuğun ağlamasının aç kaldığını, yetmediğini düşündürdüler hep bize. Diyerek bize dua eden çok anneler var. O yüzden sabırla şeytanın dürtmelerine işte fitnelere şey vermeden o sağdan soldan gelen dürtmelere sabırla emzirmeye devam etmeleri lazım.
Allah razı olsun hocam. Çok sağ olun.
Eyvallah.
Efendim, bugünkü programda stüdyo konuklarımız vardı. Benim çocuklarım stüdyoda aynı zamanda bizi izliyorlar. Bugün bu programı onlar da takip ettiler. Sizlerle birlikte. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.